İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, hepinizi programımızın başında hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlık, afiyetler diliyorum. Geçen iki programımızda birincisinde genel ilkeler itibarıyla ve ön giriş maksadıyla bir bölüm hazırladık. İkinci bölümümüzde Medine Anayasası'nın, vesikasının maddelerini sizinle paylaşmaya gayret ettik. Bu bölümde ise vesikanın hükümlerindeki önemli ilkelere değinmeye gayret edeceğiz. Vesikayı kütüphanelerin tozlu raflarından bulan ilk kişinin İslam alimi Profesör Doktor Muhammed Hamidullah olduğunu daha önce de söylemiştim. Muhammed Hamidullah diyor ki, bu anayasa ilk İslam devletinin anayasası olmasından başka, aynı zamanda yeryüzünde bir devletin vaaz ettiği ilk yazılı anayasa olma özellik ve ayrıcalığına da sahiptir. İtalyan müsteşriklerinden tarihçi Caetani, anayasa tabirini kullanmadan bu metne vesika diyor ve şunları ekliyor. Bu vesika, Muhammed Peygamber'in kitabıdır ki, bunu yazan veya yazdıran Hazreti Muhammed'in kendisinden başkası değildir. Diğerleri, yani Müslümanlar, Yahudiler ve müşrikler buna katılmışlardır. Caetani'nin bu sözlerinden, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi başına hazırladığı bir metni diğerlerine dikte ettirdiği veya bir emrivaki durumu oluşturup onlara onaylattığı sonucunu da çıkarmamak gerekir. Enes'ten ve diğer kanallardan gelen bilgiler, vesikanın karşılıklı görüşmeler sonucunda ve bir toplumsal mutabakat ürünü şeklinde ortaya çıktığını zaten gösteriyor. Doğrusu da budur. Aksini iddia etmek biraz zordur. Çünkü Mekke'den ve gece yarısı gizlice çıkıp Medine'ye göç etmiş. Üstelik bütün taraftarları genel şehir nüfusunun sadece %15'ini oluşturan, %15'i geçemeyen bir insanın tamamen kendi istek ve arzularına ya da gelecekteki çıkar hesaplarına hizmet edecek bir sözleşme metnini kendisinden sayıca ve silahça daha güçlü kimselere kabul ettirmesi zaten düşünülemez. Bu hiç de akla yatkın bir görüntü değil. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karşılıklı görüşmeler sonucunda ve oydaşma esasına dayalı olarak hazırladığı bu toplumsal sözleşmenin kabulünü sağlayan esaslı faktörlerden biri, 120 yıldır savaş ve düşmanlıklarla yorgun ve bitkin düşen Medine'nin bizzat içinde bulunduğu kaotik ve güvensiz durumdur. Medine adeta kendine bir kurtarıcı beklemektedir. Vesikada yaralama, öldürme, kan diyetleri, fidye-i necat ve benzeri terim ve maddelerinin sıkça yer alması, uzun yıllar iç savaşlarla sarsılmış ve bitkin düşmüş bir toplumun normal konjonktürünü yansıtır. O günün ivedi sorunu çatışmalara bir son verilmesi ve taraflar arasında adalet ve hakkaniyet esaslarına uygun bir arada yaşamanın formülünün bulunmasıdır. Bu yönüyle vesika oldukça dönemsel bir nitelik taşımaktadır. İkinci önemli nokta, böyle bir proje sayesinde hiç kimse üzerinde baskı kurmaya kalkışmadan başkalarını doğal bir realite kabul etmesi ve onun yaşama düşünme biçimine saygı göstermesinin yasallaşması ve hukukun teminatı altına alınmasıdır. Göz önünde tutulması gereken bir nokta da şudur. Medine vesikası bütün sosyal bloklar açısından hakimiyet değil, katılım temelinde bir sosyal projeyi öngörüyor. Vesikanın çizdiği projeyle Müslümanlar, özgür insanlar olarak Allah ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği istikamette ve güven içinde yaşayacak ve dinlerini tebliğ edeceklerdir. Aynı haklar Yahudiler ve diğerleri için de geçerli olacaktır tabii ki. O halde bu vesikadan çıkarılacak ilk kurucu ilkenin altını çizme zamanı gelmiştir. Şöyle ki, doğru, adil, hukuka saygılı ve insanlar arasında gerçek barış ve istikrarı amaçlayan ideal bir projenin farklı gruplar, dini, hukuki, felsefi ve siyasi farklı gruplar arasında bir sözleşme temelinde ortaya çıkması gerekir. Sözleşmenin hazırlanması esnasında sosyal blokların kendileri veya temsilcileri hazır bulunmalı, özgür bir ortamda ve karşılıklı görüşme ve tartışmalarla sözleşmenin hükümleri tespit edilmiş olmalıdır. Aksi, akla ziyandır. Toplumsal hayata katılan gruplar heterojen olduklarından her bir madde bir örtüşme noktasını teşkil etmeli ve oydaşma yoluyla tespit edilmelidir. Her örtüşme maddesi sözleşmenin bir hükmünü oluşturmakta ve anlaşmazlık konusu her maddede grupların kendilerine terk edilmektedir. Örtüşme, sözleşme alanına, farklılık, özerk alana aittir. Bu birlik içinde zengin farklılık yani sahici çoğulculuk ortaya çıkmıştır. İkinci kurucu ilke hakimiyetin değil, katılımın hareket noktası seçilmesidir. Çünkü totaliter ve üniter bir siyasal yapıda farklılıklar kabul edilemez. Medine vesikası, Müslüman, Yahudi, Müşrik ve diğer grupları kabile kabile tek tek zikrederek ortak noktaları tespit etmeye gayret etmiştir. Dolayısıyla bir totaliter anlayış söz konusu değildir. Hakimiyet anlayışı da söz konusu değildir. Bir baskı anlayışı da söz konusu değildir Medine vesikasında. Buradan şu sonuç çıkıyor. Her bir dini ve etnik grup kültürel ve hukuki tam özerkliğe sahiptir. Yani din, yasama, yargı, eğitim, ticaret, kültür, sanat, güvenlik, gündelik hayatın düzenlenmesi ve benzeri alanlarda herkes neyse öyle olacak ve kendilerini tanımladığı hukuki ve kültürel standartlar içerisinde ifade edecektir. Söz konusu dini ve hukuki özelliğin teminatı Yahudilerin dinlerini kendilerine, müminlerin dinleri de kendilerine olacaktır. Buna diğer gruplarda dahildir diyen 25. maddede mesele net ve açık bir şekilde zaten vurgulanmıştır. Burada bir kurucu ilke daha ortaya çıkmaktadır sevgili dinleyiciler. Çoğulcu bir toplumda tek değil birçok hukuk sistemi aynı anda geçerli olabilir. Ve tabii eğer bloklar arasında çatışan hukuklar dolayısıyla ihtilaflar doğarsa ki bu normaldir, bu durumda ya tarihte görüldüğü gibi bu türden davalara özel mahkemeler bakar veya bütün hukuk topluluklarının hukuk temsilcilerinden oluşmuş üst mahkemelerin kurulması cihetine gidilir. Buna göre çatışan hukuk sistemleri karşısında mağduru hukuk seçmede özgür bırakmak en iyi çözümdür. İslam hukuku açısından bu mümkündür. Vesikanın 23. maddesi, peygamberi Müslüman sosyal blok üzerinde mutlak hakim kılıyor. Bu doğal bir durum. Çünkü Müslümanlar ona biat etmekle zaten ona bağlanmayı daha başından kabul etmişlerdir. Bu, aynı zamanda ibadeti,
dini ve hukuku birbirinden ayırmayan İslami temel varsayıma uygun bir tutumdur. Bu maddelerin kurucu ilkesi, İslamiyet'in sadece Müslümanları bağlayan bir din olduğu gerçeğinin altını da çizmektedir. İslami modelin totaliter olduğunu öne sürenler, bu gerçeğin yeterince farkında değiller. Çünkü eğer insanlar özgür bir din tercih etmek haklarına sahipse, hukuk ve sosyal hayat biçimlerinin de din ve düşüncelerine uygun olması bir zorunluluktur. Bu durumda İslam dini ve İslam hukuku Müslümanları bağlar, diğerlerini kapsayıp bağlamaz ve gayrimüslimlerden bu hukuka göre davranmaları da beklenmez. Öyle ki bir rivayete göre Hazreti Ömer, başını örten gayrimüslim bir cariyenin bu davranışından memnun olmamış ve başörtüsünün İslamiyet'i bir bütün kabul edenler için amir bir hüküm olduğunu belirtmiştir. Vesika ise objektif hükümleriyle bütün dini ve sosyal blokların üstündedir. Yani Müslümanlar, Yahudiler ve müşrikler onun genel çerçevesi dışına çıkamazlar. Dördüncü ve 11. maddeler sosyal blokların özelliğini teyit ediyor, kabul ediyor. Buna göre kabileler eskiden olduğu gibi adet olduğu üzere kan diyetlerini kendileri ödeyeceklerdir. Savaş esirleri için de fidyeyi yine kendileri vereceklerdir. Kendi aralarında mali mükellefiyetlere katlanacaklar ve bunlar ortaklaşa tespit edilecektir. 3. 12. ve 37. maddelerde bu konular teyit altına alınmıştır. Ancak eskiden olduğu gibi kan ve akrabalık bağına dayalı kabile asabiyetiyle suçlular korunmayacaktır. Biri suç işlediği zaman kabilesinin fertleri ondan sorumlu tutulmayacak, kısaca suç veya ceza bireyselleşmiş olacaktır ki bu da Vesika'nın 22. ve 31. maddelerinde kesinleştirilmiştir. Hatta bugün hukuk metinlerinde temel hukuk birimi olan suçun şahsiliği meselesi o zaman teminat altına alınmış ve suçu işleyen kişinin sorumlu olacağı, onun ailesinin eğer diyet gerekiyorsa bu konunun muhatabı olduğu vurgulanmıştır. Bu bile kendi döneminde başlı başına bir devrimdir. Suçlu ve canilerin korunmadığı, ki bunlar hangi bloktan olursa olsunlar fark etmez. Bu yeni yapıda adalet ve güvenliğin sağlanması ortak sosyal bir sorumluluk mevkiine çıkarılıyor. Taraflar birbirlerine karşı aynı blokun bireyleri sorumlu tutuluyor. Madde 12, 13 ve 21. Buna bağlı olarak 12. maddenin B fıkrasında da başka gruplarla ve onlardan ayrı olarak anlaşma yapma imkanlarını da tanıdığı vurgulanıyor. Sevgili dinleyiciler, Vesika'nın diğer hükümlerini de kısaca özetleyecek olursak. 39. maddeyle ülke ve korunmuş sınır kavramı getirilmiş olup, bu o günün şartlarında yeni bir şey. Kan ve akrabalık bağına dayalı kabile yapısı yine aşılıyor. Bu da yeni bir şey. İnsanlar bloklar halinde veya hukuk toplulukları şeklinde daha üst bir siyasi birlik etrafında her türlü çatışma ve hukuk ihlali de yasaklanıyor. Bu da önemli bir tespit. Vesikada geçen haram terimi korunmuş sınır demektir. Ve bir siyasi birliğin toprak bütünlüğüne, atıf anlamına geliyor. Bu siyasi birliğin vesikadaki karşılığı ümmettir. Madde 2 ve 25. Bu anlamda ümmet içinde Müslümanlar, Yahudiler ve müşriklerin de yer aldığı siyasi bir birlik göze çarpıyor. Bu birlik, dini, kültürel ve hukuki özellik temelinde ırk, dil, din, mezhep ve etnik köken farkını gözetmeyen bir toplumsal proje olduğu gözüküyor. Madde 1, 2, 16 ve 25'te vurgulanıyor bu husus. Madde 2 ve 25'te o günkü topluluğa bir camia maksatlı olarak ümmet deniyor. Ama bugün ümmetten anlaşılan tabii daha farklı bir şey. Bugün ümmetten anlaşılan sadece Müslümanlardır ve Müslümanların birliğine ümmet anlayışı denir. Yani Müslümanlar arasında bütün Müslümanları Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hadisleri kardeş yaptığına göre alınacak olan bakış ve temel husus da buradan geçen bir husus olmalıdır. Buna da ümmet birliği deniyor. Yani bir insan Müslümansa, isterse Doğu Türkistan'da yaşasın, ister Moskova'nın göbeğinde yaşasın, ister Afrika'nın bir ucunda yaşasın, isterse Japonya'da yaşasın, isterse Mozambik'te yaşasın, fark etmez. Bütün müminlerle kardeştir. Kardeş olduğu için müminler ümmet olma şuuruyla hareket ederek yeryüzünde Müslümanlardan herhangi birinin sıkıntı çekmesi durumunda ona ellerini uzatmaya gayret ederler. Hani Efendimiz buyuruyor ya, doğuda bir müminin ayağına diken batsa, batıdaki mümin onun acısını hisseder diye. Ümmet şuuruyla da bu zaten net bir şekilde ortaya konmalı ve hissedilmelidir de. Eğer hissetmezsek biz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin yaşamış olduğu acıyı ve çileyi, o zaman kendimizi sorgulamamız icap eder. Biz nasıl Müslümanlarız diye. Sevgili dinleyiciler, devam edecek olursak insanlar ve topluluklar arasındaki ilişkilerde temel ahlaki esaslar ve herkesin karşı çıkamayacağı evrensel yüce idealler geçerlidir. Bu da madde 47 son madde. Ancak bunların geçerli olabilmesi için toplumsal ilişkilerin bütününü düzenleyen yazılı bir hukuk metninin esas alınması gerekir. Bu vesika herkesi bağlayan hukukun üstünlüğüne tam riayeti öngörürken, savaş tek tek birey ve kabilelerden alınıp merkezi hükümete intikal ettiriliyor. Savaş merkezi yönetimin ortak kararıyla alınacaktır deniyor madde 17 ve 18'de. Savaşın en önemli sebeplerinden biri dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı ortaklaşa direnç göstermektir. Böyle bir savunma savaşında anlaşmaya taraf olan gruplar mali ve askeri ortak sorumluluklar yüklenir, hep birlikte savaşırlar deniliyor madde 15, 18, 19 ve 24'te. Ancak din adına yapılacak savaşlarda ortak sorumluluk yoktur. Bu da madde 45. Buna göre eğer Müslümanlar kendi dinleri için ve başkalarıyla, o da Medine dışında olmak üzere savaşacak olurlarsa, Yahudiler ve Medineli müşrikler onlara katılmak zorunda değildir. Bu madde gereğince Bedir ve Uhud savaşı Medine dışında bir yerde cereyan etmiştir. Toplumsal hayatta adaletin tevziği, adli işlerin yürütülmesi ve yargı için gerekli tedbirler alınacak ve bu yetkiler merkezi otoriteye devredilip fertlerin takdir ve inisiyatifine terk edilmeyecektir. Bu da ortak sorumluluklar arasında yer alan önemli bir husustur
madde 13'te belirtilmiş olduğu gibi.
Medine vesikası, yargı ve savunma ya da savaş ilanı gibi hususları merkezi otoriteye yani devlete devrederken, başta yasama olmak üzere kültür, ilim, sanat, ekonomi, eğitim, sağlık ve benzeri hizmetleri sivil topluma bırakıyor. Nitekim bu konuda daha açık görüşlere sahip Hanefi hukukçularının genel eğiliminden yönetimin ancak vergi, yargı ve savunma türünden alanlarla sınırlı olduğunu, bunların dışında kalan diğer alanların sivil topluma ait olduğunu anlıyoruz. Vesikanın bizim için önemli tarafı 622 yılında yazılı bir belge olarak 3 ayrı dini ve sosyal blok arasında karşılıklı görüşme ve anlaşma sonucu kaleme alınması ve uygulamaya konulmuş olmasından gelmektedir. Medine vesikasının hükümlerinden hareketle bir takım soyutlama ve genellemeler yaparak bugün için referans olacak bazı kurucu ilkeler elde edilebileceğini düşünüyor ve bu kurucu ilkelerin son tahlilde çoğulcu bir toplumsal projeye dayanak olabileceğini düşünüyoruz. Kur'an, hadis kaynakları ve Müslümanların özel ve yöresel tarihsel deneylerinden ayrı düşünüldüğünde İslam hukuku da bu projeyi teyit eden ve geliştiren zengin hükümler taşımaktadır. O halde efendim, son söz olarak şunu söylemek mümkün. Yıllardır süren Arap-İsrail Savaşı, uzun zamandan beri devam eden Azeri-Ermeni sürtüşmeleri, Lübnan'ın içler acısı bölünmüş durumu, Balkanlardaki etnik sıkıntılar, Libya, Irak ve Suriye'nin halen savaşla birlikte içinde bulunmuş olduğu iç acıtıcı ve benzeri sayısız çatışma ve savaş sebebinin var olduğu bölgemizde bütün dini, etnik ve siyasi grupları Medine vesikasında olduğu gibi sözleşme temelinde bir arada yaşatacak ortak, gönüllü ve katılıma dayalı çoğulcu projelere ihtiyacımız olduğunu bu vesileyle vurgulamak lazım. Yani dediğim dedik, çaldığım düdük anlayışıyla bir yere varmak mümkün değil. Orta noktayı bulmak gerekir, herkesi dinlemek gerekir ve herkesin önemsediği hususları dikkate alarak ortak bir metin oluşturmak ve o gün olduğu gibi bugün de bu ortak metin etrafında huzur içinde, barış içinde, hukuki kaidelere uymak kayıt ve şartıyla yaşamak mümkündür diye düşünüyoruz. Onu da burada vurgulamış olalım. Çünkü farklı siyasi, etnik insanların bulunmuş olduğu yerlerde her topluluğu dinlemekte büyük fayda var. Peki efendim, o halde haftaya bir başka konuda yeniden birlikte olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Yine aynı saatlerde buluşmak dileğiyle afiyetler temenni ediyorum. Hoşça kalın.
İnsan hakları.